Ayrım 79.
Sayfa 607. Ne talih, böyle bir çocuk dünyaya getirmek karımın aklına bile gelmez. O zamandan beri Paris'e el atmak için her şeyi bırakmıştı. Bu söz onundur. Klakeso neydi acaba? Geceydi o. Ortaya çıkmak için gökyüzünün siyaha boyanmasını beklerdi. Akşam bir delikten çıkar, sabah olmadan gene girerdi. Bu delik neredeydi kimse bilmiyordu. En koyu karanlıkta suç ortaklarıyla konuşurken onlara sırtını dönerdi. Adı gerçekten de Klakeso muydu? Hayır. Benim adım hiç derdi. Ortaya bir mum getirilse hemen yüzüne maske takardı. Ventriloktu. Babe, Klakeso iki sesle söylenen bir gece şarkısıdır derdi. Klakeso belirsiz, avare, korkunç bir adamdı. Klakeso takma bir ad olduğundan başka adı var mı yok mu pek bilinmezdi. Karnı ağzından daha sık konuştuğundan kendi sesi var mı yok mu bilinmezdi. Herkes onun sadece maskesini gördüğünden yüzü var mı yok mu kimse bilemezdi. Gözden yok olur gibi kayboluverirdi. Görünmeleri de topraktan çıkar gibi bir şeydi. Acınacak bir yaratık ararsanız Montparnasse'tı. Çocuk yaştaydı, 20'sinde yoktu daha. Güzel bir yüzü, kiraz gibi dudakları, pek sevimli siyah saçları, gözlerinde bahar ışığı vardı. Bütün kötülükler ondaydı, bütün suçlara yükselmek isteğindeydi. Kötülüğün sindirilmesi onu beterin beterine iştahlandırıyordu. O serseri olmuş sokak çocuğu, hırsızlık uğruna katil olmuş serseriydi. Sevimli, yumuşak, zarif, gürbüz, gevşek, yırtıcıydı. 1829 modasınca bir tutam saça yer bırakmak üzere şapkasının kenarı sol yanından yukarı doğru kıvrıktı. Geçimini zora başvurarak hırsızlık etmekle sağlıyordu. Ceketi en iyi cinstendi ama oldukça eskiydi. Montparnasse, sefaleti temsil eden, cinayetler işleyen bir model resmiydi sanki. Bu genç delikanlının bütün cinayetlerinin nedeni iyi giyinme hırsıydı. Ona sen çok güzelsin diyen ilk sokak kızı, onun kalbine koyu karanlıkların lekesini bulaştırmış, Habil'den bir Kabil yaratmıştı. Kendini güzel bulunca şık, zarif olmak istemişti. Halbuki başlıca zarafet avareliktir. Yoksulun avareliği ise suçtur. Pek az serseri Montparnasse kadar korkunçtu. Daha 18 yaşındayken arkasında birçok ölü bırakmıştı. Nice yolcu bu sefilin gölgesinde, başı bir kan gölünün içinde, kolları uzanmış yatıyordu. Saçları kıvırcık, pomatlar sürünmüş, ince belli, kadın kalçalı, Prusyalı subay göğüslü, çevresinde sokak kızlarının hayranlık mırıltıları, kravatı ustaca bağlanmış, cebinde bir lobut, ceketinin iliğinde bir çiçek. Bu mezar züppesi işte bu biçim bir şeydi. 4. Topluluğun tertibi. Dördü bir arada bu haydutlar sanki birer Proteus idiler. Dipnot, Grek mitolojisinde istediği zaman biçim değiştirebilen deniz tanrısı. Polisin arasından yılan gibi süzülürler, Vidok'un ağaç, alev, çeşme gibi değişik şekiller altındaki densiz bakışlarından kaçmaya uğraşırlardı. Dipnot, Vidok, hırsızlık, yan kesicilik, kalpazanlık ettikten sonra 1809'dan 1827'ye kadar emniyet amirliği yapan bir Fransız maceracısı. Birbirlerine adlarını, küçük dalavereli sırlarını vererek kendi gölgelerine gizlenirler, birbirlerinin sır küpü, barınağı olurlardı. Maskeli baloda takma burun değiştirir gibi kişiliklerinden sıyrılarak, bazen bir tek kişi haline gelecek kadar basite dönerler, bazen de Coco Lacour'un bile onları bir yığın insan sanacağı kadar çoğalırlardı. Bu dört adam dört insan değildi. Paris'te geniş ölçüde faaliyet gösteren dört başlı esrarengiz bir hırsızdı. Toplumun mahzeninde yaşayan canavar gibi bir ahtapottu. Dalları sayesinde daha altta bulunan ilişkilerinin meydana getirdiği şebekeler yardımıyla Babe, Gölemer, Klakeso, Montparnasse, Sen eyaletinde tuzakların tekelini sağlamışlardı. Gelip geçenler üzerinde aşağı tabakanın hükümet darbesini uyguluyorlardı. Bu biçim fikir mucitleri, karanlık hayal adamları düşüncelerini uygulamak için onlara başvururlardı. Bu dört ahlaksıza konunun taslağı verilirdi, onlar da oyunu sahneye koyarlardı. Senaryo üzerinde çalışırlardı. Yardım isteyen oldukça kazançlı bütün suikastlara yeteri kadar uygun kimseleri daima sağlayabilecek durumdaydılar. Adama ihtiyaç gösteren bir suç işleneceği vakit onlar kira ile suç ortakları verirlerdi. Ellerinde yeraltı trajedilerinin emrine amade, karanlık işler oyuncularından kurulu bir kumpanya vardı. Genel olarak kendilerinin uyanma saatleri olan gün batışında düşkünler evi yakınındaki boş alanlarda toplanırlardı. Orada konuşurlar, tartışırlardı. Önlerinde 12 karanlık saat vardı. Bunun nasıl kullanılacağını düzenlerlerdi. Bu dört adamın ortaklığına yeraltı çevrelerinde çete adı verilmişti. Her gün bir parça daha kaybolan o eski harikulade halk dilinde çete, şafak vaktini belirtir. Köpekle kurt arası akşamın alacakaranlığını bildirdiği gibi. Gün ağarmasına çete denilmesi muhakkak ki çetenin işlerinin bittiği saatten geliyordu. Şafak, hayaletlerin kaybolduğu, haydutların dağıldığı, ayrıldığı andır. Bu dört adam o adla anılıyorlardı. Cinayet mahkemesi başkanı, Lasöner'i hapishanede görmeye gittiği vakit, katilin inkar ettiği suç üzerinde ona bir takım sorular sordu. Bunu kim yaptı diye sorunca Lasöner, yargıca belirsiz görünen, polis içinse pek aydınlık olan şu karşılığı vermişti. Belki de çete. Bazen bir piyesin niteliği kişilerin adından tahmin edilir. Haydutların listesinden de bir çetenin değeri aşağı yukarı belli olur. İşte çetenin belli başlı ortaklarının adları. Bu adlar özel hafızalarda yaşar. Bahar çiçeği ya da sarımsakçı denen Pancho. Brujon, bir Brujon hanedanı vardır, bunu belirtmeden geçemeyeceğiz. Boulatruelle, daha önce gördüğümüz yol işçisi. Laveuve, Finister, Omer Ogu, Zenci, Salı Akşamı, Ayağına Çabuk, Çiçekçi Kız denen Fonleroy, Şanlı Eski Forsa, Bay Dupont denen Barkaros, Güney Gezisi, Ardıç Kuşu, Karmanyolacı, Acayip denen Krudenie, Dantel Yiyen, Ayakları Havada, 2 Milyar denen Dömilyar. Geçiyoruz, hem de en kötülerini değil. Bu adların birer yüzü vardır. Bunlar yalnız kişileri değil, cinsleri de belirtir. Bu adların her biri medeniyetin altındaki o biçimsiz mantar cinslerinden birinin karşılığıdır. Kişilikleri yüzlerinden pek belli olmayan bu yaratıklar, her gün sokaktan geçtiği görülen kimselerden değildi. Gündüz geçirdikleri yırtıcı geceden yoruldukları için, bazen alçı ocaklarında, bazen Montmartre'ın, Montrogue'un, yüzüstü bırakılmış taş ocaklarında, arada sırada lağımlarda gidip uyurlardı. Toprak altına gizlenirlerdi. Bu adamlar ne oldular? Gene yaşıyorlar. Her zaman yaşamışlardır. Horatius onları anlatır. Ambubairarum, Collegia, Pharmacopulae, Mendici, Mimae. Dipnot, Latince, flüt çalgıcıları topluluğu, eczacılar, dilenciler, komedyenler. Toplum olduğu gibi kaldıkça onlar da neyseler öyle kalacaklardır. Mahzenlerinin karanlık tavanı altında daima toplumun sızıntılarından yeniden doğarlar. Birbirinin eşi olan hayaletler daima geri gelirler. Yalnız aynı adı taşımazlar, aynı deri altında değillerdir. Kişiler kökünden sökülür, kabile yerinde kalır. Daima aynı kabiliyetlere sahiptirler. Dilenciden serseriye kadar hepsi nesil saflığı korur. Ceplerindeki keseleri tahmin ederler, yelek ceplerindeki saatlerin kokusunu alırlar. Altının, gümüşün onlar için bir kokusu vardır. Bazı saf beyler vardır, denilebilir ki soyulmaya hazırdırlar. Bu adamlar onların ardından sabırla giderler. Bir yabancı, bir taşralı geçtiği vakit örümcek gibi titremeye tutulurlar. Bu adamlar gece yarısı ıssız bir sokakta karşılaşınca ya da görününce pek korkunçturlar. İnsan gibi değillerdir de canlı sisten yapılmış şekillere benzerler. Genel olarak karanlıklarla tek vücut olmuşlardır, onlardan ayrı değillerdir. Karanlıktan başka ruhları yoktur. Birkaç dakika korkunç bir hayat yaşamak için birdenbire geceden ayrılmışlar denilebilir. Bu ölü kurtlarını yok etmek için ne gerektir? Işık, bol bol ışık. Hiçbir yarasa şafağa dayanamaz. Toplumu altından aydınlatın. 8. Kitap. Kötü Yoksul. 1. Marius şapkalı bir kız ararken kasketli bir adama rastlar. Yaz, sonra da sonbahar geçti, kış geldi. Ne Bay Leblanc ne de genç kız bir daha Lüksemburg'a ayak atmamışlardı. Marius'un artık bir tek düşüncesi vardı. Bu tatlı, tapılacak yüzü gene görmek. Hep onu arıyordu, her yerde arıyordu, hiçbir yerde bulamıyordu. Heyecanlı, hayalperest, kararlı, ateşli, metin adam, talihin cüretli meydan okuyucusu, gelecek üzerine gelecek kuran beyin, planlar, tasarılar, gururlar, fikirler, iradeler dolu genç bir zeka olan eski Marius değildi artık o. Kaybolmuş bir köpekti. Kapkara bir kedere daldı. Her şey bitmişti. Çalışma onu bıktırıyordu, gezinti yoruyordu, yalnızlık canını sıkıyordu. Eskiden şekillerle, aydınlıklarla, seslerle, öğütlerle, umutlarla, ufuklarla, öğrenimlerle dopdolu olan geniş tabiat şimdi önünde bomboştu. Ona her şey kaybolmuş gibi geliyordu. Hep düşünüyordu çünkü elinden başka şey gelmiyordu. Yalnız eski düşüncelerinden de hoşlanmıyordu. Onların durmadan alçak sesle kendisine yaptıkları bütün tekliflere o içinden neye yarar ki diye karşılık veriyordu. Kendi kendini yüzlerce defa azarlıyordu. Niçin onun peşini bıraktım? Sadece onu görmekle bile ne kadar mutluydum. Bana bakıyordu, bu bile muazzam bir şey değil miydi? Beni sever gibi görünüyordu, bu yetmez miydi? Niye elde etmek istiyordum? Bundan sonra hiçbir şey kalmadı, saçmalık ettim, benim kabahatim. Courfeyrac'a hiçbir şey itiraf etmemişti, bu onun huyuydu. Ama Courfeyrac biraz bir şeyler sezmişti, bu da onun yaratılışıydı. Bu işe pek şaşmışsa da onu aşık olduğu için önce tebrik etmişti. Sonra Marius'un böyle korkunç bir üzüntüye kapıldığını görünce ''Bana kalırsa pek aptalca davranmışsın. Hadi kalk Chaumière'e gidelim.'' dedi. Marius bir keresinde güzel Eylül güneşi kendisine tatlı bir güven verdiğinden Courfeyrac, Bossuet, Grantaire'le birlikte ne hayal belki onu orada bulabileceğini umarak Sodaki baloya gitmeye razı olmuştu. Aradığı kimseyi orada göremedi elbette. Grantaire kendi kendine, halbuki bütün kaybolan kadınlar burada bulunur diye homurdanıyordu. Marius arkadaşlarını baloda bıraktı, yayan olarak tek başına, yorgun, bıkkın, heyecanlı gecenin derinliklerinde gözleri bulanık, üzgün geri döndü. Eğlenceden dönen, yanından geçerken türkü söyleyen yaratıklarla dolu neşeli landoların gürültüsüyle, tozuyla şaşkına dönmüştü. Umudu kırıktı. Kafasının içini serinletmek için sokaktaki ceviz ağaçlarının buruk kokusunu içine çekiyordu. Gitgide daha yalnız, daha dalgın, daha bitkin bir halde yaşamaya koyuldu. Kendini içindeki kedere kaptırmış, tuzağa düşen kurt gibi acısının içinde gidip gelerek, her yerde kayıp sevgiliyi arıyordu. Aşktan aptallaşmıştı. Bir başka sefer kendisinde garip bir etki yaratan bir rastlantı olmuştu. Envalid Caddesi'nin yakınındaki küçük sokaklardan birinde bir işçi gibi giyinmiş, başında bembeyaz saç tutamlarını dışarıda bırakan geniş siperlikli kasket olan bir adamla karşılaştı. Bu ak saçların güzelliğinin etkisinde kaldı. Acı düşüncelere dalmış gibi ağır ağır yürüyen bu adama dikkatle baktı. Garip şey ama sanki Bay Leblanc'ı görür gibi oldu. Bu kasketten görülebildiği kadar aynı saçlar, aynı yüzdü. Daha üzgün ama aynı yürüyüştü. Evet ama bu işçi elbiseleri ne oluyordu? Bunun anlamı neydi? Bu kıyafet değiştirmek nedendi? Marius şaşırıp kaldı. Kendini toparladığı zaman ilk davranışı bu adamın peşinden gitmek oldu. Kim bilir belki de aradığı izi en sonunda bulmuştu. Her ne olursa olsun adamı yakından görmek, bilmeceyi aydınlatmak gerekti. Ne var ki buna karar verdiğinde çok geç kalmıştı. Adam artık oralardan gitmişti, bir yan sokağa sapmıştı. Marius onu bulamadı. Bu karşılaşma birkaç gün onu düşündürdü, sonra silindi gitti. Kendi kendine belki de benzettim diyordu. 2. Buluş. Marius hala Gorbo'nun harap evinde oturuyordu. Orada kimselere dikkat ettiği yoktu. Aslında o tarihte bu harap evde kendisinden başka bir de Jondrette'ler vardı. Bir kere onların kiralarını vermiş, bunun dışında ne babayla ne anayla ne de kızlarla hiçbir zaman konuşmamıştı. Öbür kiracılar başka yere taşınmışlar, ölmüşler ya da kiralarını ödeyemediklerinden kovulmuşlardı. O kışın bir gününde öğleden sonra güneş biraz görünmüştü ama Şubat'ın ikisiydi. Şu eski şandelör yortusu günü. O gün 6 haftalık bir soğuğun öncüsü olarak güneş görünür. Mathieu Landsberg'e klasikleşen şu iki mısrağı ilham eden hayın güneş. İster ışık saçsın ister pırıldasın gene, koca oğlan giriverir hemen inine. Marius da ininden daha yeni çıkmıştı. Gün batmış, gece ilerliyordu. Akşam yemeği vakti gelmişti. Evet, gene yemek yemek zorunda kalmıştı. Ne yazık ki ideal ihtirasların bile sakatlıkları vardır. Bugon hatunun şu ezeli konuşmasını tekrarlayarak kapının önünü süpürdüğü anda Marius eşikten dışarı atladı. Şimdi ucuz olan ne var ki? Her şey pahalı. Ucuz olan yalnız insan emeği kaldı. İnsan emeği bedavaya. Marius, Saint-Jacques sokağına ulaşmak üzere şehir kapısına doğru caddeden yukarı ağır ağır çıkıyordu. Düşünceli başı önünde yürüyordu. Birdenbire karanlık içinde itilip kakıldığını hissetti. Arkasına döndü, yırtık pırtık elbiseler içinde biri ince uzun, öbürü biraz daha kısa iki genç kız gördü. Bunlar soluk soluğa, ürkmüş, sanki bir şeyden kaçar gibi hızla ilerliyorlardı. Karşıdan doğru geliyorlardı, onu görmemişlerdi, yanından geçerken çarpmışlardı. Marius akşamın alacakaranlığında onların morarmış yüzlerini, saçları bozulmuş başlarını, dağınık saçlarını, berbat başlıklarını, paçavraya dönmüş etekliklerini, çıplak ayaklarını fark ediyordu. Koşarken de bir yandan aralarında konuşuyorlardı. Uzun boylusu gayet alçak bir sesle, "Aynasızlar geldi, az kalsın köşede beni sıkıştırıyorlardı," diyordu. Öteki, "Onları ben de gördüm," dedi. "Tabanları yağladım, koştum, koştum." Marius bu korkunç Gülhan Bey'i ağzı konuşmadan, jandarmaların ya da belediye zabıtası memurlarının bu iki çocuğu az daha yakalayacaklarını, çocukların da tam zamanında kaçtıklarını anladı. Kızlar Marius'un arkasında caddenin ağaçları altına daldılar. Orada karanlığın içinde bir süre belli belirsiz bir nevi beyazlık meydana getirdiler. Sonra o da kayboldu. Marius bir ara durmuştu. Yeniden yola koyulmak üzereydi ki yerde ayaklarının dibinde kurşuni küçük bir paket gördü. Eğildi aldı. İçinde kağıtlar varmış hissini veren bir zarftı bu. "İyi," dedi, "zavallılar düşürmüş olacaklar." Geri döndü, seslendi, onları bulamadı. Artık oldukça uzakta bulunduklarını düşündü, paketi cebine koydu, yemeğe gitti. Yolda giderken Muftar sokağında siyah kumaşla örtülü üç tane sandalyenin üzerine konmuş, bir mumla aydınlatılmış bir çocuk tabutu gördü. Alacakaranlıkta gördüğü iki kız aklına geldi. Bahtsız analar diye düşündü. Evlatlarının öldüğünü görmekten daha da acı bir şey vardır. Onların kötü bir şekilde yaşadıklarını görmek. Sonra kederini değiştiren bu karanlık gölgeler aklından çıktı. O da her zaman zihnini meşgul eden konulara daldı. Lüksemburg Parkı'nın ulu ağaçları altında, açık havada, gün ışığında geçen 6 aylık aşk ve mutluluk devrini düşünmeye koyuldu. Kendi kendine, "Hayatım ne kadar karanlık geçiyor," dedi. "Daima karşıma genç kızlar çıkıyor. Yalnız eskiden onlar melekti, şimdi ise gulyabani oldular." 3. Quadrifron. Dipnot, Latince dört yüzlü. Akşam yatmak üzere soyunurken eli elbisesinin cebinde caddede bulup aldığı pakete rastladı. Onu unutmuştu bile. Paketi açmanın faydalı olacağını, gerçekten genç kızlara aitse belki de adreslerinin içinde olduğunu, hiç olmazsa onu kaybeden kimseye geri vermek için gerekli bilginin mutlaka bulunacağını düşündü. Zarfı açtı. Zarf mühürlü değildi, içinde de gene mühürlü olmayan dört mektup vardı. Üzerlerinde adresleri yazılıydı. Dördünden de berbat bir tütün kokusu yayılıyordu. İlk mektubun üzerinde şöyle yazıyordu: Grüşeray Markizli Hanımefendi'ye, Mebusan Meclisi karşısındaki meydan, No. Marius aradığı bilgileri belki de orada bulabileceğini düşündü. Zaten mektup kapalı olmadığından okunmasında hiçbir sakınca yoktu besbelli. Mektupta şunlar yazılıydı: Markiz Hanımefendi, bağışlama, acıma duygusu toplumu en sıkı şekilde birleştiren bir fazilettir. Hristiyanlığa bağlı olan duygunuzu harekete getirin, doğruluğun, meşruiyetin, kutsal gayesine bağlılığın mağduru olan, bu gayeyi korumak için bütün servetini harcayan, onu kanıyla ödeyen, şimdi de derin bir sefalet içinde bulunan bu bahtsız İspanyola acıma bakışlarınızı çevirin. Terbiyesi, şerefi yaralarla dolu bir asker için, son derece güç olan bir hayatı korumak üzere şerefli kişiliğinizin ona bir yardım bağışlayacağından hiç şüphesi yoktur. Sizin ruhunuzu teşkil eden insaniyete, Markiz'in bu kadar bahtsız bir millete karşı olan ilgisine şimdiden güveniyor. Ricaları faydasız olmayacak, minnettarlıkları da onun sevimli hatırasını muhafaza edecek. En derin saygılarımla. İspanyol süvari yüzbaşısı, Fransa'ya iltica eden, vatanı için yollara düşen, fakat bu seyahati devam ettirmek için imkanı olmayan kulunuz Don Alvarez. İmzaya hiçbir adres eklenmemişti. Marius ikinci mektupta adresi bulacağını umdu. Onun da üzerinde şunlar yazılıydı: Montvernel Kontesi Hanımefendi'ye, Kaset Sokağı, No. 9. İşte Marius'un bu mektupta okudukları. Kontes Hanımefendi, sonuncusu ancak 8 aylık olan 6 çocuklu bir ailenin talihsiz annesiyim. Son yaptığım doğumdan beri ben hastayım, 5 aydan beri kocam bırakıp gitti, dünyada hiçbir geçineceğim yok, son derece berbat bir yoksulluk içindeyim. Kontese güvenerek derin saygılarla, Balizar kadın. Marius 3. mektuba geçti. Ötekiler gibi bu da bir rica mektubuydu. Dipnot: İmla yanlışları mektubun aslında vardır. Bay Paburjo, seçmen, Saint-Denis sokağında, Ofer sokağı köşesinde toptan tuhafiye taciri. Sempatilerinizin kıymetli lütfunu bana bağışlamanız, Théâtre Français'e bir dram yollamış bulunan bir yazarla ilgilenmeniz için bu mektubu size yazmak cüretinde bulundum. Piyezin konusu tarihidir. Olay imparatorluk devrinde Auvergne'de geçer. Üslubu sanırım ki tabii özlüdür, epeyce de değerli olabilir. Dört yerinde şarkı olarak okunacak kıtalar vardır. Eserde gülünç, ciddi, hatıra gelmez olaylar kişilerin değişik karakterine, esrarengiz bir şekilde yürüyen, çarpıcı vakalarla birçok parlak sahne darbaları arasında sonuçlanan, bütün entrikaya hafifçe yayılan bir romantizm havasına karışır. Benim asıl gayem, yüzyılımızın insanını gitgide kavrayan isteği, yani modayı, hemen her yeni esintiyle değişen bu kaprisli, acayip fırıldağa hoşnut etmektir. Bu niteliklere rağmen imtiyazlı yazarların kıskançlığının, bencilliğinin benim tiyatro dışında kalmamı sağlamasından korkuyorum, zira onların yenileri boğmak için çıkardıkları güçlükleri bilmiyor değilim. Bay Paburjo, edebiyat adamlarının koruyucusu olarak kazandığınız haklı şöhret, size kızımı göndermek cüretini bana verdi. O size bu kış kıyamette odunsuz, kömürsüz, ekmeksiz, son derece yoksul durumumuzu anlatacak. Yazdığım dramın, bundan sonra meydana getireceklerimin, sizin lütfunuza mazhar olmalarını, sizden rica etmekliyim, sizin himayeniz altına sığınma şerefine ne kadar tamah ettiğimin, yazılarımı sizin adınızla korumak isteyişimin delilidir. Beni en ufak bir bağışınızla şereflendirmeye tenezzül ederseniz, derhal size olan minnet borcumu ödemek üzere manzum bir piyez hazırlamaya koyulacağım. Elimden geldiği kadar mükemmel olmasına gayret edeceğim bu piyez, dramın başına eklenmeden, sahnede oynanmadan önce size yollanacak. Bay ve Bayan Paburjo'ya en derin saygılarımla, Gamflo yazar. He, hiç olmazsa 40 metelik. Kendim gelmeyip kızımı gönderdiğim için özür dilerim. Elbiselerimin hazin durumu sokağa çıkmama ne yazık ki engel oluyor.